Ayrım 3, sayfa 36. Makbul İbrahim Paşa'nın düğünü. İbrahim Paşa'nın yükselişi bununla bitmemişti. Kanuni 1523 yılının sonunda kız kardeşi Hatice Sultan'ı Vezir-i Azam'ı ile evlendirdi. İbrahim Paşa'nın at meydanındaki sarayında yapılan ve 15 gün süren muhteşem düğünde padişah hazır bulunmuş, ikinci vezir Ayas Paşa Sadıç, baş defterdar Mustafa Çelebi ise şerbetçi olmuştu. Hain Ahmet Paşa isyanı. Vezir-i Azam olmayı bekleyen ikinci vezir Ahmet Paşa, hayal kırıklığına uğrayınca Mısır'a gitmek istedi. Mısır Beylerbeyliğine tayin edildi, ancak Ahmet Paşa Mısır'dayken 1524 yılı başlarında isyan edip orada kendi adına bir devlet kurmaya kalktı. Fakat Kahire'de bulunan Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Mısır'da Osmanlı düzenini kurmak için Vezir-i Azam Mısır'a gönderildi. İbrahim Paşa düğününü yapalı daha 4 ay olmuştu. Kanuni örneğine pek rastlanmamış bir şekilde Vezir-i Azam'ını adalara kadar yolcu etti. Devrin önemli bürokratlarından Celalzade Mustafa Çelebi ve defterdar İskender Çelebi ile birlikte 1523 Nisan'ının başlarında Mısır'a vardı. İbrahim Paşa eski kanunları ve vergi defterlerini buldurarak inceletti ve yeni bir kanunname hazırlattı. İbrahim Paşa 3 ay içerisinde Mısır'da düzeni sağladı. Mısır meselesindeki başarısı paşanın şöhretini daha da arttırdı. Şah Tahmasp'a gönderilen tehditname. İkinci Beyazıt'ın saltanatının son döneminde 16. yüzyılın hemen başlarından itibaren doğuda kurulan Safevi Devleti, Osmanlılar için son derece ciddi bir tehdit oluşturmuştu. 1500 yılında Erzincan dolayına gelip Anadolu'daki yandaşlarını yanına toplayarak Orta Anadolu'da uygun siyasi şartlardan istifadeyle asıl ihtilalini burada yapmak isteyen fakat 2. Beyazıt'ın aldığı etkili tedbirlerle bunu gerçekleştiremeyince Tebriz'e yönelen Şah İsmail, 1501'de Akkoyunlu hükümdarı Elvent Mirza'yı Şurur'da yenip Tebriz'e girdi ve burada devletini kurdu. Ardından Fars, Kirman, Rey, Yezd ve Bağdat'ı ele geçirerek bölgenin en önemli gücü haline geldi. Akkoyunlu devletinin yıkılışıyla Anadolu'nun doğusunda ortaya çıkan iktidar boşluğundan faydalanma arzusu tarafları kaçınılmaz olarak karşı karşıya getirecekti. Bir süre sonra Safeviler ile Osmanlılar, Doğu ile Batı arasında binlerce yıldan beri süregelen Anadolu'ya hakim olma mücadelesinin yeni tarafları oldular. Şah İsmail liderliğinde Safevi devletini kuran Türkmenler, Antalya, Maraş, Amasya, Sivas ve Tokat gibi Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Erdebil şehirlerinin davetine uyarak İran'a gidip bölgedeki Akkoyunlu hakimiyetini yıkan Anadolu Türkleriydi. Ustacalı, Rumlu, Tekellü, Dulkadir, Varsak gibi Anadolu aşiretler Safevi devletinin asli unsurlarıydı. Şah Abbas'a kadar Safevi ordusu neredeyse bütünüyle bu işaretlere mensup birliklerden oluşmaktaydı. Anadolu'da yaşayan Safevi taraftarı Türkmenlerin tamamı değil, yalnızca bir kısmı İran'a gitmişti. Şah İsmail, haleflerinin de devam ettirecekleri bir politikayla gerek yeni insan gücü kazanmak ve batıya doğru genişlemek, gerekse rakiplerini yeni Osmanlıları zayıflatmak için Anadolu ile daha fazla ilgilenmeye başladı. İki devlet arasındaki gerilimin bir diğer önemli sebebi ipek ticareti üzerindeki hakimiyet mücadelesiydi. Tebriz ile Bursa arasında yoğun bir kervan ticaretine konu olan ipek, hem Osmanlı hem de İran ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından birisiydi. Benzer bir mücadele Safevilerden önce İran'a hakim olan Akkoyunlular ile Osmanlılar arasında da yaşanmıştı. Safevi tehlikesinin büyümesi ve yaşlı bir padişah olan 2. Beyazıt'ın Şah İsmail ile mücadele edememesi Osmanlı İmparatorluğu'nda bir taht değişikliğine sebep olmuştu. Yavuz tahta geçip kardeşlerini ortadan kaldırdıktan sonra Şah İsmail'in üzerine yürümüş ve 22 Ağustos 1514'te Çaldıran Savaşı'nda Safevileri mağlup etmişti. Şah İsmail bu mağlubiyetten sonra Osmanlı Devleti'nden uzak durmuştu. Şah İsmail'in 1524'te ölümü üzerine yerine 10 yaşındaki oğlu Şah Tahmasp geçti. Osmanlı yönetimi bu dönemde Avrupa'daki gelişmeler daha öncelikli olduğu, doğudan bir tehlike görülmediği, İran seferleri de çok meşakkatli ve genellikle kesin sonuçlar alınamadığı için İran'daki bu taht değişikliğinden istifade etmeye çalışmadı. Ancak Nişancı Celalzade'nin yazısıyla Şah Tahmasp'a şu tehditname gönderilmişti. Tahmasp Bahadır. Uyulması vacip olan fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki bundan önce merhum babam Sultan Selim Han ahirete göçtüğünde padişahlık mülkü ve hilafet tahtı bana kaldı. Sınırsız Osmanlı memleketi ve enine boyuna korunmuş bütün iklimler gücümün kabzasında, fermanımın pençesinde tutulmuş ve zapt edilmiştir. Padişahlar saadet kapımın toprağına yüz sürmüşler, cihanın sığınağı dergahıma kulluklarını göstermişlerdir. Şimdi sen dahi kahramanlık kasırgasının vuruşu, dehşetli, ezici gücümün cezalandırılmasından zerresini görüp, ruh kuşunun ecel şahininden ve yüksek uçan doğan kuşundan kurtulmuş, vücuduna ok saplı avım idin. Savaş meydanında geniş cihan başına dar görünmüş, düşman avlayan yiğitlerin narası, top ve tüfek velvelesi, telaşa kapılan mutsuz varlığını ve rehberi, şeytan olan askerini sersem etmişti. Ancak yüce soylu atalarımın övülmüş tabiatlarında olgun insanlık ve sınırsız acıma ve bol şefkat merkezlenmiş olup, kaçanı kovalamak, zayıf düşeni öldürmek adetleri olmayıp, pisliğe bulaşmış varlık noktanı askerimin parlak kılıçlarıyla zaman sayfasından kazımak mümkün iken, göz yumup olanca hazinelerin yağma ve mamur vilayetlerin talan edilmiş, uğursuzluk gösteren bayrağının altında toplanan dinden çıkmış kavmin gazilerin kılıçlarına azık olmuştu. Eğer asi huylu, sapkın kafanda zerre kadar yiğitlik olaydı, çoktan helak olurdun. Böyle lütfumuza uygun düştü ve kılıcımız altında can kurtarmana aman verildi. Niçin cihanın sığınağı dergahımıza göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin? Bu eksik akılla gururun sapıklık dairesinden ayrılmaman, inşallah benim de yakında şark diyarına yönelmeme sebep oldu. Otağımızın Tebriz topraklarında belki İran memleketlerine, Turan ve sair Semerkant vilayeti ve Horasan'a konulması kararlaştırıldı. Bu zamana kadar geciktirilmesine Osmanlı topraklarının ucunda Macar ve Frenk kafirleri elinde olan Belgrad ve Rodos gibi büyük kaleler sebep oldu. Bu kalelerin her biri zamanın tuhaflıklarındandı. Kurtarılmaları için tam donatılmış düşman avlayan askerlerle üzerlerine gidildi. Rum şahbazlarının hücumuna dayanamadılar. Her biri az zamanda fethedilerek kiliseleri İslam halkının cami ve mescitleri olup küfür ve sapık ayinleri tersine döndürüldü. Şimdi haberin ola ki, seferim senin üzerine yönelip rehberi zafer olan askerimin zaferle sonuçlanacak hücumları senin vilayetinedir. Daha önce savaş durumu huylarından razı olunan namdar yiğitlere tenbih edilmiş, sana da bildirilmişti. Şöyle bil ki, ulu dağlar gibi kalabalık güruh vilayetine girip memleketini yağma etmeden, sapkınlık tacını başından çıkarıp atalarının yoluna uyarak, abdal gibi keçe giyip dervişlik zaviyesine ve alçaklık tekkesine çekilip naiplerime uyarsan, devlet ve mutluluk senin olur. İyilikten başka bir şey görmezsin. Aksi halde firavun gururu ve Nemrut böbürlenmesi şaki yaratılışından ayrılmazsa, sapıklık yoluna gidici olursun. İnşallah, çarpışmaların sesleri, askerin mızraklarının vereceği sıkıntı ve yıldırım gibi çakan toprakların sesi sana ulaştığında neye uğradığın biline. Şöyle ki, karınca gibi küçük olup yer deliğine girersen, avcı kuş gibi olup yüksekte uçsan dahi seni bırakmayıp Allah'ın yardımıyla dünya toprağını senin pis varlığından temizlerim. Sözü dinlenen güçlü fermanıma cevap gönderip erkeksen vaktine hazır olasın. Vesselam. Yeniçeri İsyanı. 1525'te İstanbul'da Yeniçeriler isyan edip şehrin büyük bir kısmını yağmaladılar. İkbal basamaklarını hızla tırmanan Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa'nın isyan eden hain Ahmet Paşa gailesini bertaraf etmek için Mısır'a gitmesini fırsat bilen muhalifleri Yeniçerileri isyana teşvik ettiler. Sultan Süleyman Edirne'den yeni dönmüş ve kağıthaneye gelmişti. Padişahın yokluğundan da yararlanan Yeniçeriler 16 Mayıs 1525'te İstanbul'da başta Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın sarayı olmak üzere Vezir Ayaz Paşa ve Defterdar Abdüsselam gibi devlet ricalinin konaklarını, gümrükleri, dükkanları ve halkın evlerini yağmaladılar. Ertesi gün Yeniçeriler ağa kapısına gelip "Bizim bu fesada rızamız ve şenaatinden haberimiz yoktur. Teftiş edin, bulunsun." dediler. Kağıthanede bulunan Sultan Süleyman da askerin isyan ettiğini öğrenir öğrenmez hemen deniz yoluyla İstanbul'a gelmişti. Sultan ilk iş olarak geniş bir soruşturma yaptırdı ve askeri tahrik ettikleri anlaşılan Yeniçeri ağası Mustafa Ağa'yı derhal idam ettirdi. Mustafa Paşa Ketüdağ'sı Bali ve Reisül Küttab Haydar da olaya karıştıkları için hapsedilip bir süre sonra öldürüldüler. Padişahın hızlı ve sert bir şekilde olaya müdahale etmesiyle isyan daha fazla yayılmadan yatıştırıldı. Korkma, geliyorum. İspanya Kralı Charles'ken Fransa Kralı François'yı 25 Şubat 1525'te Kuzey İtalya'da Pavia Muharebesi'nde mağlup edip esir almıştı. Fransızlar Şarken karşısında aciz kalınca Osmanlılardan yardım istediler.
Peki.
Kanuni 1526 Ocak ayında Fransuva'nın yardım isteğine gönderdiği fermanında kendi haşmetini belirtip imparatorluğunun vilayetlerini sayarken Fransa'yı sıradan bir vilayet, kralını da hiç ünvan zikretmeden sıradan bir hükümdar olarak nitelendiriyordu. Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un Sivas ve civarı ve Dulkadir vilayetinin Maraş ve civarı, Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve büyük babalarım ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri, büyüklüğün sığınağı olarak zatımın ateş yağdıran ve zafer nakşeden kılıcıyla fethettiği nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Beyazıt Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuvasın. Hükümdarların sığındığı kapımı elçiniz Frangipan ile mektup ve sözlü olarak da bir takım haber göndermişsiniz. Ülkenizi düşman istila ettiğini, şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep etmişsiniz. Daha başka ne söylediyseniz her şey benim alemin karargahı olan tahtımın ayaklarına arz olunmuştur. Her şeyden ayrıntılı olarak haberdar oldum. Şimdi hükümdarların yenilmesi ve hapsolunması hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Bizim büyük babalarımız ve atalarımız, Allah kabirlerini nurlandırsın, daima düşmanı def etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri durmamışlardır. Biz de onların yolundan gidip her zaman memleketler, sarp ve korunmuş kaleleri fethetmekteyiz. Gece gündüz daima atımız eğerlenmiş, kılıcımız belimizde kuşanılmıştır. Yüce Allah hayırlar nasip edip iradesi ne ise yerine gelsin. Bundan başka durumlar ve haberlerin gönderdiğiniz adamınızdan sorulmuş olduğu malumunuz olsun. Böyle biliniz. 932 yılı Rebiülahir ayının başlarında Ocak 1526 saltanat mekanı büyük ve korunmuş şehir İstanbul'da yazıldı. Mohaç Savaşı. Fransa'nın yardım isteyen mektubunu getiren elçi, Almanları doğudan sıkışması için Kanuni'yi Macaristan üzerine bir sefer açması için teşvik etmekle de görevlendirilmişti. Osmanlılar Macaristan'ı fethedebilirlerse Fransa üzerindeki Habsburg baskısı azalacaktı. Macaristan Kralı II. Lajos, Kutsal Rum-Acermen İmparatoru Şarlken ve Avusturya Kralı Ferdinand'ın kız kardeşleri Anna ile evliydi. Osmanlı yönetimi bu gelişmelerle birlikte Macaristan seferini gündeme aldı. Bu arada Şarlken Fransızlarla anlaşarak 1. Fransuva'yı serbest bıraktı. Ancak Osmanlı yönetimi Macaristan seferinden vazgeçmedi. Kanuni Macaristan'a sefer yaparak Şarlken'e bir mesaj vermek istiyordu. Şarlken'e karşı İngiltere, Fransa, Papalık, Venedik ve Milano arasında bir ittifak kurulmuştu. Macar kralı Lajos bu yüzden Habsburglardan Osmanlı tehdidine karşı aradığı desteği bulamadı. Osmanlı ordusu 1526 Nisan'ında yola çıktı. Sürekli yağan yağmurlarla ve sellerle boğuşarak Macaristan'a ilerledi. Peter Varadin, İlok ve Ösek kaleleri ard arda ele geçirildi. Osmanlı ordusunun hedefi Macaristan'ın başkenti Budin'di. Habsburglar doğuya hareket ettiklerinde iki ateş arasında kalabilirlerdi. Türk ordusuyla savaşmaktan başka çaresi bulunmayan Macar kralı Osmanlı ordusunu 29 Ağustos 1526'da Mohaç'ta karşıladı. Macarlar süvari hücumuyla Osmanlı ordusunun mağlup edileceğini düşündüler. Osmanlı komuta kademesi ise Macar zırhlı süvarilerinin birbirlerine zincirlerle bağlanarak yapacakları saldırı karşısında Rumeli askerinin yanlarına ayrılıp daha sonra onlara yan cepheden saldırılmasını planlamıştı. Macarlar çembere alınacak ve karşılarında toplar ve tüfekli birlikleri bulacaklardı. Akıncı kuvvetleri de pusuya yatacaktı. Savaş planlandığı gibi gitti. Macar süvarileri pusuya düşürülerek top ve tüfek ateşiyle öldürüldüler. 2 saat süren savaşta Macar kralı II. Lajos kaçarken derede boğulmuş, birçok Macar ileri geleni de öldürülmüştü. Macar ordusunun 24 bini öldürülmüş, 10 bini de esir alınmıştı. Buna karşın Osmanlı kaybı ise çok azdı. Osmanlı ordusu savaştan kısa bir süre sonra Macaristan'ın kalbi olan Budin'e girdi. Ancak Budin'i emniyet altında tutmak kolay olmadığından 2 hafta sonra şehirden ayrıldı. Kralın ölümüyle Macaristan'ı savunacak hiç kimse kalmamıştı. Muhaç zaferiyle Osmanlılar hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalmışlardı. Muhaç Savaşı ile Macar Krallığı tarihten kalktı. Ancak Osmanlı Devleti buna hazırlıklı değildi. Klasik Osmanlı fetih metotlarında ani bir fetih siyaseti yoktu. Fethedilen bir yere bir anda yerleşilmez, ora kademe kademe Osmanlı ülkesine dahil edilirdi. Bu yüzden Osmanlılar Macaristan'ı bir anda topraklarına katmak istemediler. Sadece Orta Tuna'dan Siren ve çevresini fethettiler. Macaristan'ın kalan kısımları için de Erdel Voyvodası Janos Zapolya'nın krallığını tanıdılar. Ancak Macar kralının varissiz ölmesi yüzünden aradaki akrabalık bağlarını ile süren Avusturya kralı Ferdinand, Zapolya'nın krallığını tanımayarak Kuzey Macaristan'ı işgal etti. Macar asilzadelerinin bir kısmı Ferdinand, bir kısmı da Zapolya'nın krallığını tanıyorlardı. Muhaç Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki dengeler değişmiş ve o dönemde Avrupa'nın tartışmasız en önemli gücü olan Osmanlı Devleti, Macaristan'ın geleceğinin en büyük belirleyicisi olmuştu. Bu meseleyle ilgili olarak İstanbul'a gelen Avusturya elçileri Vezir-i Azam İbrahim Paşa ile görüştüler. Vezir-i Azam görüşmeler sırasında Avrupa'daki gelişmelerden yakından haberdar olduğunu her fırsatta dile getirip Osmanlı'nın ihtişamını ve kudretini elçilere hissettirmek onların manevi baskı altına alınmasını sağladı. Sonuç alınamayan görüşmelerle iki ülkenin arası iyice bozuldu. Macaristan için Muhaç'tan sonra büyük bir mücadele başladı. Macaristan'ın toprakları 150 yıla yakın Osmanlılar ile Habsburglar arasında çekişme sebebi oldu. Budin'den İstanbul'a gelen heykeller. Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa şiiri, edebiyatı, tarih ve coğrafyayı çok severdi. İbrahim Paşa sanatın ve sanatkarların koruyucusuydu. Muhaç Savaşı'ndan sonra Budin'e giren Osmanlı ordusu İstanbul'a dönerken 3 heykel getiriyordu. Makbul İbrahim Paşa, mitolojik birer karakter olan Herkül, Apollon ve Dionysus'un heykellerini ganimet olarak Budin'den alarak İstanbul'a getirmişti. Bugün Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi, Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa'nın sarayıydı. İbrahim Paşa bu 3 heykeli sarayının bahçesine diktirdi. Heykeller halk arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve İstanbullular heykelleri görmeye geldiler. Ancak bazı çevreler bu durumu hoş karşılamayarak Müslüman diyarı olan topraklarda putları andıran bu heykellerin ne iş olduğunu sormaya başladılar. Bu yüzden İbrahim Paşa'nın gizli Hristiyan olup olmadığı tartışılmaya başladı. Heykellerin dikilmesinden birkaç yıl sonra dönemin meşhur şairlerinden Figane'nin yazdığı 2 mısralık bir şiir İstanbul'a bomba gibi düştü. Dilden dile dolaşan bu beyit İbrahim Paşa'nın kulağına kadar gitti. Şiirde Vezir-i Azam put dikmekle suçlanıyordu. Dü İbrahim Ahmet Bedeyri Cihan Yeki büt şiken Şud yeki büt nişan. Figani bu beytiyle dünyaya 2 İbrahim geldi. Biri put kırdı, öteki put dikti diyordu. Makbul İbrahim Paşa bu durumu oldukça sinirlendi ve şairin cezalandırılmasını emretti. Figani 1532 baharında öldürülmeden önce bir akşam bütün dostlarıyla Karabalizade'nin kolağında toplanıp eğlenmişlerdi. Figane konakta üzüntülü ve suskun bir halde oturmuştu. Ev sahibi misafirler giderken birkaç dostuyla birlikte Figane'yi de göndermemiş ve deniz kıyısında şafak sökerken konuşmuşlardı. Karabalizade şaire suskunluğunun sebebini sorunca Figane bir gece önce gördüğü bir rüyayı anlatmıştı. Şair rüyasında kendisini İskemle'de minareye çıkıp ezan okurken büyük bir korku içinde uyanırken görmüştü. Figani rüyanın hayırlı olmadığını söylerken dostları hayra vesile olacağını söyleyerek şairi teselli etmeye çalışmışlardı. Bu hadiseden 3 gün sonra Tahtekale'de oturan Figani'yi subaşı alıp götürdü. Şairi kamçıladıktan sonra eşeğe bindirip dolaştırdı ve halk içerisinde aşağıladı. Daha sonra da iskeleye götürdü ve orada astı. Kalender Şah İsyanı. Kalender Hacı Bektaş-ı Veli soyundan olduğu söylenir. Safevilerin desteğiyle Anadolu'da çıkarılan isyanların en önemlilerindendir. Kanuni ve Osmanlı ordusu 1526'da Muharç seferindeyken çıkan isyan hızla Orta Anadolu'da yayıldı. Kalender, mali sıkıntılarla birlikte yeni düzenlemelerden memnun olmayan ve Safevi propagandasından etkilenen Türkmen aşiretlerinden destek buldu. Etrafında 30 bin kişinin toplandığı söylenir. Ancak onlardan önce Rum, yani Sivas ve civarı, Beylerbeyi Yakup Paşa, Asilere mağlup oldu. Ardından Diyarbakır Beylerbeyi, Deli Hüsrev Paşa ile Pasin Ovası'nda yaptığı çarpışmada geri çekilmek zorunda kalan Kalender Şah, isyanı bastırmak için görevlendirilen Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa'yı yenilgiye uğrattı. Behram Paşa, Karaman ve Halep Beylerbeyi'nin desteğiyle tekrar üzerine yürüdüğü Kalender Çelebi ile savaştıysa da yine başarılı olamadı. Savaşta Karaman Beylerbeyi ve birçok Osmanlı vadisi hayatlarını kaybettiler. Durumun tehlikeli bir hal alması üzerine Vezir-i Azam Mahmud İbrahim Paşa 3000 Yeniçeri ve 2000 Kapıkulu askeriyle Elbistan'a kadar ilerledi. Kalender Şah bunun üzerine İran'a gitmeye niyetlendiyse de vazgeçip Bağdat'a yöneldi. İbrahim Paşa asilere yenilen askerleri ordugahına sokmadı. Timarları ellerinden alınmış Dulkadirli sipahilere ve Türkmen ileri gelenlerine eski haklarını geri vereceğini vaat etti. Bunun üzerine asilerden ayrılan timarlı sipahiler ve Türkmen ileri gelenleri Vezir-i Azam'a katıldı. Destekçileri azalan Kalender Çelebi, Elbistan civarında mağlup edilerek 1527'de öldürüldü. Molla Kabız. İsyanın bastırılmasından birkaç ay sonra Molla Kabız adlı birinin İslamiyet aleyhindeki sözleri ortalığı karıştırdı. Molla Kabız, Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed'den üstün olduğunu savunuyordu. Bunun üzerine Vezir-i Azam devreye girdi. İbrahim Paşa devrin meşhur alimlerini bir araya toplayarak bu şahsın fikirlerini çürütmelerini istedi. Molla Kabız 1527 Kasım'ında divana çağrılarak "Anlat bakalım maksadın nedir?" denildi. Rumeli kazaskeri Fenarizade Muhiddin ve Anadolu kazaskeri Kadri Çelebi de oradaydı. Molla Kabız iddialarını tekrarlayarak "Elimizdeki Kur'an'a ve ortadaki hadislere göre Hazreti İsa Hazreti Muhammed'den üstündür. Bu iddiayı Kur'an ve hadislerle delillendiririm" dedi. Ardından da Kur'an'dan ayetler okuyup birkaç hadis söyledi. Vezir-i Azam bunun üzerine kazaskerlerin cevap vermesini istedi. Kazaskerler Molla Kabız'a ne sordularsa cevabını aldılar. Molla Kabız'ın iddialarını çürütemediler. İbrahim Paşa, "Bu adamın iddiası şeriata aykırı ve yanlışsa iddiasını ilmen çürütmeniz gerekir. Hiddetle, öfkeyle işi bitirmek ilme ve alimlere yakışmaz" dedi. Kazaskerler yine öfkeyle Molla'nın öldürülmesini söyleyince Vezir-i Azam kazaskerlerin Molla Kasım'la baş edemeyeceğini anladı. Yapılan tartışmalarda Molla Kabız alt edilemeyince Molla'ya bir şey yapılmadı. Divanı kafes arkasından izleyen padişah arz odasından huzuruna çıkan vezirlerine "Molla Kabız'ın iddiaları doğru değildir ama sizin Molla'yı bırakmanız da doğru değildir" dedi. Bunun üzerine İbrahim Paşa, "Ne yapalım, kazaskerlerimizin Molla'ya karşı güçleri yetmedi. Hep öfkelenerek cevap verdiler. Gördük ki bunlar cevap veremiyorlar. Biz de mecbur olduk Molla'yı gönderdik" dedi. Kanuni, Vezir-i Azam'ın bu sözleri üzerine, "İlim yalnız kazaskerlere münhasır değildir. Yarın Şeyhülislam ile İstanbul Kadısı'nı divana çağırınız" diye emretti. Çavuşlar gönderilerek yakalanan Molla Kabız hapse atıldı. Ertesi gün Şeyhülislam ve Kadı geldi. Molla Kabız Kur'an'dan birkaç ayet ve birkaç tane de hadisi iddialarına delil olarak söyleyip "Bu yüzden bence Hazreti İsa Hazreti Muhammed'den daha üstündür" dedi. İbn Kemal sakin sakin "Siz bu meselede yanılmışsınız. Bu ayet ve hadislerin manalarında incelikler vardır. Bunların manaları bildiğiniz gibi değildir. Bundan murat şudur budur" şeklinde hakikati Molla Kabız'a anlattı. Kazaskerler karşısında asılan kesilen Molla Kabız Şeyhülislam'a cevap veremedi. Bunun üzerine İbn Kemal, "Hakikatin ne olduğu oldukça belli. Buna bir sözün var mı? Yanlış inancından vazgeçip hakikati kabul eder misin?" dedi. Fakat Molla Kabız figürlerinde inat edince Şeyhülislam kadıya dönerek, "Fetva tamam, şer'en gereğini yapın" dedi. İstanbul kadısı Sadi Çelebi bunun üzerine Molla'ya "Doğru yola dönüyor musun?" diye sordu. Molla Kabız ısrar edince kadı da katline hükmetti. Fetva gereği Molla Kabız kafası kesilerek öldürüldü.